Kıymetli Erkam Radyosu dinleyicileri, Kur'an'ın Aydınlığında programının yeni bir halkasıyla beraberiz. Bundan önceki programımızda Beyyine Suresinin ilk ayeti üzerinde durmuş, sure hakkında genel bilgiler vermiştik. Bugün de devam eden ayetlerden ikinci ve diğer ayetler üzerinde sohbet etmeye çalışacağız. Bu surede daha çok peygamberlik konusu üzerinde duruluyordu. Birinci ayet-i kerimede şöyle buyuruluyordu. Es-saidu billah, bismillahirrahmanirrahim. Lem yekunillezine keferu min ehlil kitabi vel müşrikine munfekkine hatta te'tiyehumul beyine. Apaçık delil kendilerine gelinceye kadar ehli kitaptan ve müşriklerden inkarcılar küfürden dönecek değillerdi, küfürden ayrılacak değillerdi ya da bulunduğu hali, bulundukları durumu değiştirecek değillerdi buyurulmaktadır. Tabii bu ayet-i kerimede özellikle ehli kitabın ve müşriklerin kafir olarak ifade edildiğini görüyoruz. Çünkü Yahudiler de Hristiyanlar da dinlerini bozmuşlar, değiştirmişler. Dolayısıyla dinin aslını, esasını bozdukları için küfre düştükleri bu ayet-i kerimede ifade ediliyor. Ez cümle yine Kur'an-ı Kerim'de başka ayet-i kerimelerde Yahudilerin Uzeyr Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olduğunu söylemelerinden dolayı kafir oldukları ifade ediliyor. Yine Hristiyanların Hazreti İsa'yı tanrılaştırmaları, Allah Meryem oğlu Mesih'tir demeleri Kur'an-ı Kerim'de ifade edilerek onların küfre düştükleri. Yine aynı şekilde Allah üçüncüsüdür demeleri Hristiyanların bundan dolayı küfre düştükleri ifade ediliyor. Dolayısıyla müşrikler de aslında Peygamberimizin İslam'ı getirdiği, İslam'la ilk muhatap olan Mekke müşrikleri de esas itibariyle İbrahim Aleyhisselam'dan İsmail Aleyhisselam'a intikal eden ve İsmail Aleyhisselam'la devam eden hanif bir din, tevhid üzere bir din üzere idiler. Fakat zamanla bu dini bozdular, putlara tapmaya başladılar. Dolayısıyla her iki grup da gerek müşrikler, gerekse ehli kitap kafir oldukları ifade ediliyor. Allah'tan bir apaçık delil gelinceye kadar onların küfürden ayrılmayacakları, inkara devam edecekleri söyleniyor. Ya da başka bir tefsire göre onlar Peygamberimiz gelmeden önce özellikle Yahudiler, ehli kitap kendilerine bir peygamber gönderileceğini bekliyorlardı. Hatta bunun kendilerinden gelmesini umuyorlar ve diğer topluluklara, diğer milletlere, diğer din mensuplarına bununla övünüyorlardı. Fakat ne zaman ki peygamberimizi Allah gönderdi, kendilerinden olmayınca hasetlerinden dolayı, kinlerinden dolayı onu yakinen de tanıdıkları halde bu sefer inkara yöneldiler, peygamberimizi reddetmeye yöneldiler. İşte bu surede bir bakıma bu apaçık delil olarak, beyyine olarak ifade edilen peygamberimiz ve onun vasıfları ve nübüvvetin gerekliliği anlatılmaktadır, ifade edilmektedir. İkinci ayeti kerimede bu el-beyyine kelimesi bir bakıma açıklanıyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği de ayetlerinin bir kısmının diğer bir kısmını tefsir etmesidir. Buradaki el-beyyine ikinci ayette Resulüm minallahi yetlu suhufen mutahhera. O delil, o apaçık delil Allah tarafından gönderilen ve tertemiz sayfaları okuyan bir Resul'dür, bir elçidir. Tabii burada kastedilen birinci derecede peygamberimiz olduğu açık el-beyyine kelimesine karşılık olarak Resul'ün kelimesi geçiyor ki bu apaçık delilin peygamberimizin olduğu ifade edilmiş oluyor. Aynı zamanda onun hem peygamber olmasının apaçık olduğu, görevinin apaçık olduğunu vurgulamak üzere bu şekilde ifade ediliyor. Aynı şekilde bu elçinin Allah tarafından gönderildiğini ifade etmek üzere minallah, Resulüm minallah. Bu elçi Allah'tan bir elçidir, Allah'ın elçisidir. Bu da peygamberin şanını, değerini ziyadeleştirmiş, ifade etmiş oluyor. Allah'tan gelen bir peygamberdir, hem de ne büyük bir peygamberdir manasına. Bu peygamberin birinci vasfı Allah'tan kendisine verilen tertemiz sayfaları okumasıdır. Bu sayfaların tertemiz olması, Allah tarafından verilen bu kitabın tertemiz olmasından maksat, her türlü kötülükten, batıldan münezzeh olması ve tamamen hak üzere olması manasınadır. Kendisinde asla şek, şüphe olmaması manasınadır. Peygamberimizin tabii okuduğu bu kitabın, Kur'an'ın önceki peygamberlerin sayfalarını tasdik eden bir kitap olması bakımından suhuf diye de ifade edilmesi bir bakıma önce gönderilen sayfaları da, önce gönderilen kitapları da ihtiva ettiği, onların hükümlerini de içine alması bakımından Kur'an-ı Kerim'e burada sayfalar ifadesi kullanılmıştır. Bu tazim amacıyla Kur'an'a suhuf sayfalar denilmiştir ki daha önceki gönderilen bütün kitapları, sayfalardaki manaları, sırları kendinde topladığı için Kur'an-ı Kerim'e bu şekilde ifade edildiği müfessirlerce söylenmiştir. Üçüncü ayette ise fiha kutubun kayyime. İşte onda, o sayfalarda en doğru hükümler bulunmaktadır. Onun okuduğu sayfalarda, o peygamberin okuduğu sayfalarda her bakımdan mükemmel, dosdoğru ve çok kıymetli hükümler bulunmaktadır buyruluyor. Yine burada da bu sayfaların, bu tertemiz sayfaların diğer bir vasfı, diğer bir özelliği ifade edilmiş olmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kitaplarının manalarının var olduğuna işaret edilmektedir. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın önceden indirdiği bütün ilahi kitapların özü, semeresidir. Ve bu kitapta en değerli, insan için kıyamete kadar lazım olan, gerekli olan bütün hükümler bulunmaktadır. Gerek itikatla ilgili, gerek amelle ilgili, ahlakla ilgili bütün hükümler ve bu hükümlerin nasıl tatbik edileceği ortadadır. Ve bu bir elçiyle gönderilmiştir. Allah tarafından bir elçiyle gönderilmiştir ki bu elçi bu tertemiz sayfaları ve içinde pek kıymetli, en doğru hükümler bulunan bu sayfaları hem tebliğ etmek hem de o Allah tarafından gönderilen elçi bizzat yaşayarak öğretmek vazifesiyle gönderilmiştir. İşte Kur'an-ı Kerim'de bu özellikleri burada ifade edilmiş oluyor. Dördüncü ayette işte gerek peygamberin önemi önceki ayetlerde gerekse kitabın vasıfları sayıldıktan sonra ehli kitabın neden dolayı ayrılığa düştükleri, ihtilafa düştükleri mevzusuna geçiliyor. Şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ Kendilerine kitap verilenler ancak o açık delil, apaçık delil yani peygamber kendilerine geldikten sonra ayrılığa düştüler. İhtilafa düştüler. Aslında ehli kitap özellikle yani Yahudi ve Hristiyanlar kitaplarında kendilerine verilen bilgilere dayanarak onlardan okuyup öğrendiklerine göre ahir zamanda bir peygamber geleceğini bekliyorlardı. Onun özelliklerini biliyorlardı. Hatta Bakara suresinin 146. ayet-i kerimesinde geçtiği üzere Estaizu billah bismillah اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ Kendilerine kitap verdiğimiz o kimseler onu yani peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem kendi oğullarını, çocuklarını nasıl tanıyorlarsa onu o şekilde yakinen bilip tanıyorlardı buyurulmaktadır. Yani peygamberimizi öz oğullarını tanıdıkları gibi tanıyorlardı. Fakat peygamberimizin kendilerinden geleceğini ümit ediyorlardı, böyle bekliyorlardı. Fakat Allah Teala onlardan göndermedi. Hatta müşriklerle yaptıkları savaşlarda ey Rabbimiz ahir zamanda göndermeyi vaat ettiğin o peygamber hakkı için senden bizi muzaffer kılmanı diliyoruz gibi dualar ediyorlardı. Müşriklere bizden yakında bir peygamber gelecek işte o zaman şöyle şöyle olacak gibi sözler söylüyorlardı. Fakat Allah Teala peygamberimizi onlardan değil de Kureyş'ten bir peygamber olarak seçip gönderince onun getirdiği kitabı, onun peygamberliğini inkar ettiler. İsyana, ayrılığa düştüler. Yani Burada yine el-beyyine kelimesiyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kastedildiği açıktır. Apaçık delil, yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara gelince ancak ondan sonra ayrılığa düştüler. Geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki ondan önce Peygamberimizin kendilerine geleceğini bekliyorlardı. Fakat o geldikten sonra aralarında onun hakkında ayrılığa düştüler. Pek çoğu ona inanmadı. Bir kısmı iman etti. Elbette ehli kitaptan da, Yahudilerden, Hristiyanlardan da Peygamberimize iman edenler oldu. Asr-ı Saadet'te oldu. Ondan günümüze kadar oldu. Daha önce hepsi böyle bir peygamberin geleceği hususunda ittifak halindeyken, o gelince bu ittifakları bozuldu. Fikir ayrılığına düştüler. İman eden oldu, inkar eden oldu. Dolayısıyla ondan sonra inkara, ayrılığa düştüler. Nitekim yine bir başka ayet-i kerime, Âl-i İmrân suresinde 19. ayet-i kerimesinde onların durumu daha açık bir şekilde şöyle izah ediliyor. Mealen arz edelim ayet-i kerimeyi. Şüphesiz Allah katında tek makbul din İslam'dır. İnned dîne indallâhil İslam. Ehli kitap ancak kendilerine peygamberin hak olduğuna dair bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Artık kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse şunu bilsin ki Allah elbette hesabı çabuk görendir. Dolayısıyla onların bu ihtilafları peygamberimize iman konusunda, İslam'ı kabul konusunda ayrı ayrı hareket etmeleri, ihtilafa düşmeleri haseden min indi enfusihim, kıskançlıklarındandır, kinlerindendir, peygamberimizin kendilerinden olmamasından dolayı ortaya koydukları bir tavırdır iman etmeyenlerin. Elbette iman edenleri de olmuştur. Abdullah bin Selam gibi Yahudilerden ve Hristiyanlardan az bir bölümü yine de peygamberimize iman etmiştir, onu kabul etmiştir. Yine burada tekraren peygamberimize önceki ayette olduğu gibi, ilk ayette olduğu gibi beyyine kelimesi tekrar kullanılıyor. Ki surenin adı da buradan gelmiştir, bu ayetlerden alınmıştır. Beyyine demek apaçık olan, gayet açık olan, inkarı mümkün olmayan delil demektir. Bu sebeple mesela davacının davasını açık bir şekilde beyan ve ispat eden şahide, açık ve sağlam delile, mucizeye de beyyine denilmiştir. Tabii burada gerçeği beyan ve ispat edecek apaçık kesin delil veya mucize anlamında, yani peygamberimizin tabii kastedildiği burada açıktır. Onun peygamberimizin tertemiz hayatı, gerek İslam'dan önce güvenilir olması, emin olması, dürüst olması, ahlakı ortadaydı. Onun öyle ki sahip olduğu şahsiyet ve vazifesini mükemmel bir şekilde Efendimizin temsil etmesi itibariyle peygamberimizi gören, ona bakan bir insan, onun simasını gören bir insan başka bir delile adeta ihtiyaç duymadan onun doğruluğuna, onun güvenliğine kanaat getirebilirdi. Birçok defa onu sadece görmek birçok insanın onun peygamberliğini kabul etmesine yetmiştir. Nitekim Abdullah bin Revaha radıyallahu anh'ın bir sözü var. لَوْ لَمْ تَكُنْ ف۪يهِ آيَاتٌ بَيِّنَةٌ لَكَانَ مَنْظَرُهُ يُنْبِئُكَ بِالْخَبَرِ. Eğer diyor onun apaçık mucizeleri gelmemiş olsaydı bile, onun apaçık mucizeleri olmasaydı bile, sadece onun mübarek yüzüne bakmak, onu görmek bile sana doğruluğu hakkında tatmin edici bir haber verir diye bir sözü var bu sahabinin. Nitekim bunun canlı bir misali de Yahudi alimlerinden Abdullah bin Selam. Peygamberimiz Medine'ye gelince onun Efendimizin simasını, yüzünü görüyor. Diyor ki bu yüz yalancı olamaz. Bu yüzün sahibi yalancı olamaz diye ifade ediyor. Dolayısıyla Peygamberimizin simasını bile görmek insanları etkileyen, onun gerçek hak peygamber olduğunu ortaya koyan bir apaçık bir delil olarak yeter, kafi bir durum idi. Elbette onun getirdiği din, onun ortaya koyduğu hükümler, bilgiler, elbette Kur'an-ı Kerim yine onu destekleyen, ki peygamberimizin vasfı da burada o şekilde ifade edilmiştir. Onun apaçık delil olmasını destekleyen diğer hususlardır. Yine peygamberimizin getirdiği iman esasları, ibadetler, hükümler, ahlaki prensipler de son derece sağlam, doğru ve yücedir. Ona tabi olanlar hem manevi yönden, hem ahlak yönünden, hem ilim bakımından çok ileri safhalara ulaşmışlar, erişmişlerdir. Yine peygamberimizin feyzi ve sohbeti sayesinde, peygamberimizin terbiyesi ile bedevi bir toplum, vahşi bir toplum, cahiliye bir toplumu çok büyük bir medeniyeti kuran, efendim 23 senelik bir zaman içerisinde peygamberimiz o insanları en yüce, en yüksek ahlaki seviyeye, mükemmel bir duruma yükseltmiştir ve o dönem asr-ı saadet olmuştur, saadet çağı olmuştur ve kıyamete kadar gelecek bütün insanlar için, müminler için bir örneklik teşkil etmiştir. Yani peygamberimizin tek başına sadece ashab-ı kiramı bile aldığı yerden ulaştırdığı manevi, ahlaki duruma, seviyeye bakmak bile peygamberimizin ortaya en büyük mucizelerinden biri olarak kabul edilebilir, sayılabilir. Vahşi bir hayat yaşayan, cahiliye hayatı yaşayan insanları en medeni seviyeye, gözü yaşlı, hassas, rakik kalpli kimseler durumuna Efendimiz sayesinde gelmiştir ashab-ı kiram. Dolayısıyla burada bu ayet-i kerimede, dördüncü ayet-i kerimede ehli kitabın peygamberimizden önce onun gelmesini beklemekte olan bu insanların o geldikten sonra farklı farklı tavırlar ortaya koymaları, işte bir kısmının, büyük bir kısmının inkar etmesi ama bir kısmının iman etmesi, yani peygamberimiz hakkında ihtilafa düşmüş olmaları ifade ediliyor. Beşinci ayeti kerimede ise ehli kitabın onların daha önceki durumları, onlara nelerin emredildiği, onlardan nelerin beklendiği ifade ediliyor. Şöyle buyuruyor Estağfirullah, Bismillah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُق۪يمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ د۪ينُ الْقَيِّمَةِ Halbuki onlara ancak dini yalnız ona, Allah'a has kılarak ve hanifler olarak, yani batıl dinleri terk edip dupduru bir tevhid inancı içinde sadece Allah'a kulluk etmeleri, Allah'a yönelmeleri, namazı ikame etmeleri, namazı dosdoğru kılmaları, zekatı vermeleri emredilmişti. وَذَٰلِكَ د۪ينُ الْقَيِّمَةِ İşte sağlam din de budur. Bu ayeti kerimede onların yaptıklarının ne kadar çirkin olduğu ifade edilmektedir. Onlara aslında emrolunan, kitaplarında emrolunan Allah'a kulluk etmeleri, dini Allah'a has kılmaları ve hanifler olarak, yani batıl dinleri bırakıp tevhid üzere olmaları onlara emredilmişti. Namaz emredilmişti, zekat emredilmişti. İşte doğru din de budur. Fakat onlar demek ki bu esaslara riayet etmediler. Dinlerini bozdular, dinlerini tahrif ettiler. Allah'a ortak koştular. Tevhid inancından uzaklaştılar, ibadetleri bozdular. Ve gerçek doğru din, sağlam din bu olduğu halde onlar bu dini tahrif ettiler anlamına gelmektedir. Dolayısıyla onlara emrolunan şey bu olduğu halde onlar dinlerini tahrif ettiği, bozdukları için, değiştirdikleri için Allah sonunda El-Beyyine adını verdiği peygamberini, ahir zaman nebisini onlara göndererek bu şekilde dinini tekrar Cenab-ı Hak aslına, esasına döndürmüştür gibi bir anlam çıkmaktadır bu ayeti kerimede. Allah Teala ilk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber, bizim peygamberimize kadar sallallahu aleyhi ve sellem kullarına emrettiği dinin aslı, esası aynıdır, birdir. Bu ayeti kerimeden de bunu anlamış oluyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Beyyine Suresi, Kur'an-ı Kerim'in surelerinden Beyyine Suresi'nin tefsiri ve izahı, Kur'an-ı Kerim'in 98. suresi. Bu surenin 5. ayet-i kerimesine kadar gelmiştik. Bu 5. ayet-i kerimede Allah'ın gerek ehli kitaba, gerek daha önce gönderdiği dinlere gönderdiği esaslar, bildirdiği esaslar nelerdir? Bunlarla ilgili bir ayet-i kerime. Onlara sadece dini Allah'a has kılarak ibadet etmeleri, batıl dinleri terk edip tevhide yönelmeleri, namazı dosdoğru kılmaları, zekatı vermeleri emrolunmuştu. İşte sağlam din, doğru din, efendim kıyamete kadar kalacak dosdoğru din budur anlamına geliyordu bu ayet-i kerime. O zaman bu ayet-i kerimeden şunlar esas olarak ifade buyuruyor. Birincisi, dini Allah'a has kılmak, dini Allah'a has kılarak ibadet. Dinin özü Allah'a kulluktur, Allah'a tazimdir. Onun için alimlerimiz dini de öyle tarif etmişler. Ed-din et-tazim li emrillah ve şefakatu ala halkillah. Din Allah'ın emrine tazim ve Allah'ın yarattıklarına şefkat göstermek, merhamet göstermek. Dolayısıyla dinin özünde Allah'a kulluk var, Allah'a ibadet var. Ancak burada başka hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmadan, Allah'a başkalarını Allah'a ortak yapmadan bir kulluktan bahsediliyor. Tabii burada ihlasa vurgu yapılıyor. Haniflikten bahsediliyor. Yani dinin yine Allah tarafından gönderilen dinlerin en önemli özelliklerinden en başta gelen özelliği tevhid esası üzerine dayanması. Ardından namazı ikame, ibadet hayatı ve zekat. Yani muhtaca, ihtiyaç sahiplerine, Allah'ın verilmesini emrettiği kimselere mali olarak yardımda bulunmak emrediliyor. Dolayısıyla Allah tarafından gönderilen, bildirilen dinlerin temel vasıfları burada sayılmış oluyor ve ardından sağlam dinin, dosdoğru dinin de bu olduğu ifade ediliyor. Yani önceki ayet-i kerimelerde de geçtiği üzere ehli kitap ve müşriklerden bahsediliyor. Neticede müşriklerin dini de semavi bir dine dayanıyor. İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın dinine dayanıyor. Burada şu ifade edilmek isteniyor ki, bu ayette vurgulanmak istenen şu ki, ehli kitaba ve daha önceki Allah'ın gönderdiği ümmetlere kitaplarında ne o emrolunmuşsa ancak Allah'a kulluk etmeleri için emrolunmuştu. Ve bu emrolunan şeylerin en başlıca esasları dini Allah'a has kılmak, din konusunda Allah ne buyurmuşsa onu yaşamak, tatbik etmek, tevhid esası, batıl dinleri bir tarafa bırakıp tevhid üzere Allah'a iman, namazı ikame ve zekat olmak üzere dinin başlıca bu vasıfları sayılmış oluyor. Yani onlara sadece Allah'a huşu ile eğilmeleri, ibadet etmeleri emredildi manasına gelmektedir. Aslında burada şöyle bir netice de çıkarılabilir. Dinin özü nedir? Gaye Allah'a kulluktur, Allah'a ibadettir. Yoksa cennet, cehennem birinci derecede esas gaye değildir. İbadet insanı cennete götürdüğü veya cehennem azabından kurtardığı, uzaklaştırdığı için değil, tam tersine Allah bizi kul olarak yarattığı, Allah ibadete layık olduğu, o bizim Rabbimiz olduğu için farz kılınmıştır. Yoksa ibadet cenneti kazanmak, cehennemden kurtulmak için farz kılınmamıştır. İbadet esas itibariyle Allah ibadete layık olduğu, kulluğa layık olduğu için farz kılınmıştır. Onun için de gerçek manada ibadet sırf Allah için yapılandır. Ne cennet arzusuyla ne cehennem korkusuyla değil, sadece Allah için yapılan ibadet gerçek manada ibadet olmuş olur. Dolayısıyla ayet-i kerimede şuna işaret var ki, işte insan sevap ümidiyle, ceza korkusuyla Allah'a ibadet ederse, bunun mabudu aslında bir bakıma sadece sevap veya cezadan kurtulmak olmuş olur. Yani insan Allah için ibadet ederse, onun cennetin peşinde koşmasına gerek yok. Cennet onun peşine düşer. Allah'a gerçek kul olan efendim kimseden cehennem onun nurundan sakınır. Hatta öyle de bir rivayet vardır. Mümin Sırat Köprüsü'nden cehennemin üzerinden geçerken cehennem ona diyecek ki, ey mümin çabuk geç, senin nurun benim narımı söndürdü şeklinde, zayıf da olsa öyle bir rivayet vardır. Dolayısıyla bu ayet-i kerimede ibadetin esas gayesinin Allah'a kulluk olduğu, dini ona has kılmak, ihlasla ibadet olduğu ifade edilmiş oluyor. Tabi ibadet kelimesi abd kul demek, ibadet de kulluk demek, kölelik demek, Allah'a karşı tezellül, boyun eğme anlamına geliyor. Onun için ibadet Allah'a itaat anlamına, Allah'a kulluk, boyun eğmek anlamına geliyor. Boyun eğerek, tazim, hürmet göstererek Allah'a karşı eda edilen her türlü itaate ibadet denir. Bu manada ibadet efendim zatî ve fiili sıfatlarında tek olan Allah'a ancak olabilir. Allah'ın bir benzeri yoktur. Dolayısıyla sonsuz, nihayetsiz tazim, hürmet ancak Allah'a yapılabilir. Tabii bir fiilin ibadet olması için, ibadet sayılması için iki unsuru kendinde bulunması lazım. Bunlardan birincisi, bu ibadetin son derece büyük bir tazim içerisinde, saygı içerisinde yapılması gerekir. Yani mutlaka ibadette bir tazim tarafı, Allah'a karşı saygı tarafı olmalıdır. İkincisi de o fiilin emredilmiş olması, Allah tarafından emredilmiş olması, ibadet olduğunun belirtilmiş olması lazımdır. Bir şeyin ibadet olabilmesi için, ibadet sayılabilmesi için. Tabii dinimizde ibadet kavramı çok geniş. Farz olanlar var, nafile olanlar var. İşte Peygamberimiz sadaka olarak ifade ediyor. Yoldaki bir insanlara rahatsızlık veren şeyi kaldırmaktan mümin kardeşinin yüzüne gülmeye varıncaya kadar bunlar dinimizde ayrıntılı olarak beyan edilmiştir. Dolayısıyla demek ki bir şeyin ibadet olabilmesi için bir, içinde tazim manası olacak. İkincisi de emredilmiş, ibadet olduğu belirtilmiş bir şey olacak. Yoksa ibadet konusunda kendi görüşüne, aklına göre ibadet olmayan bir şeyi ibadet saymak, ibadet çeşidine dahil etmek doğru olmaz, caiz olmaz. Ayet-i Kerime'de bir başka dikkat çekilen husus, muhlisine lehuddin, dini ona has kılmak, ihlas olarak ifade ediliyor. İhlas aslında ihlas, bir fiili bir tek sebebe bağlı olarak yapmak demektir. O fiilin yapılmasında başka sebeplerin hiçbir etkisinin olmaması demektir. Tabii dindeki ihlas ise yaptığını sırf Allah için yapmak demektir. Allah'ın rızası dışında, Allah'ın ibadete layık olması dışında başka bir arzusunun, isteğinin, düşüncesinin olmaması demektir. Tabii dini Allah'a has kılmak, en başta şirkten uzak kalmak, putları, başka şeyleri Allah'a ortak yapmamak anlamına geldiği gibi, aynı şekilde özellikle ibadetleri yaparken başkalarını dikkate almamak, başkaları görsün diye, başkaları takdir etsin diye, başkaları duysun diye ibadet yapmak ihlasa zıttır, ihlası bozacak şeylerdir. İşte bir de başkaları görsün diye namazı mesela normalde kıldığından daha uzun kılmak, daha kısa kılmak veya bazen fiilleri yapmak riya olduğu gibi terk etmek de riya olabilir, bir tür riya olabilir. Yaptığında insanlar bana ne der, beni nasıl değerlendirir diye insanları dikkate almak bir tür riyakarlıktır. İşte ibadette bir de yakınlık, hakka yakınlık manası var. Yani ibadet insanı Allah'a yaklaştırmalıdır. Onun için insan birinci derece akrabalarına mesela zekat veremez. Annesine, babasına, kendi çocuğuna, kölesine, cariyesine vermek. Onun için hakka yakınlığa aykırıdır. Çünkü onlarla akrabalık münasebeti bulunduğu için sırf Allah için yapılacak bir işe bu akrabalık bağının karışması, birinci dereceden akrabalar düşünüldüğünde bu Allah'a yakınlığa uygun düşmediği için bunlara mesela zekat verilmesi uygun görülmez. Tabii kullukta ihlas insanın iç alemini, gönlünü, kalbini Allah'tan başkasından tamamen uzaklaştırılması, boşaltması anlamına gelir. İhlas Allah'tan başkasının muttali olmaması ve yapılan amel için nefsine bir pay çıkarmamak demektir. Nefsini araya katmamak anlamına gelir. Onun için burada ayet-i kerimede demek ki dinin en önemli esaslarından birisi de ibadeti ihlasla yapmak, ibadeti Allah için yapmak, bu konuda hiçbir şeyi Allah'a ortak yapmamak olarak bu ayet-i kerimede ifade ediliyor, beyan ediliyor. Yine bir başka husus, hunefa, hanifler olarak ifadesinin anlamı bütün sapık inançlardan, batıl inançlardan İslam'a dönerek, İslam'a meylederek ve tevhid üzere bir din olması ifade ediliyor. İslam'ın en başta gelen vasıflarından birisi tevhiddir. Bu haniflik üzere ibadetin de taatin de olması gerekir. İnsan ne kadar ibadeti taati olsa da ihlas olmazsa, tevhid olmazsa, ibadete başkaları ortak yapılırsa o zaman bu gerçek din olmaktan, hak din olmaktan, doğru din olmaktan çıkar. Ardından namaz kılma ve zekat verme meseleleri geçiyor. Tabii burada Ebu Suud Efendi El-İrşad-ı Akl-i Selim diye El-İrşad adlı tefsirinde diyor ki eğer buradaki namaz ve zekat ile ehli kitabın dinlerindeki, şeriatlarındaki namaz ve zekat kastediliyorsa bunda sıkıntı yok. Şayet bununla bizim dinimizdeki namaz ve zekat kastediliyorsa onlara iki kitapta yani namaz ve zekatın emredildiği anlamına gelir. Hem kendi kitaplarında bu emrediliyordu hem de bizim dinimizde emrediliyordu gibi bir mana çıkar buradan. Bu da onlara bizim dinimize uymalarının emredilmesi, içinde namaz ve zekat ahkamına uymalarının emredilmesi demek olur. Tabii dinin en önemli iki temelinden birisi olan namaz ve zekat onlara emredilmiş olur diye bu şekilde ifade ediyor. Tabii burada ayetin sonunda da dinül kayyime, dost doğru sağlam din de budur. Dolayısıyla eğriliği olmayan, haktan, hakikatten, aslından bozulmamış, uzaklaşmamış dinin temel vasıfları, ana özellikleri bu ayet-i kerimede sayılmış oluyor. İşte ibadet, dini Allah'a has kılarak ibadet etmek, Allah'ı bir tanımak, batıl dinlerden, yanlışlardan, batıl, hurafe anlayışlardan, inanışlardan uzak olmak, namaz ve zekat, dost doğru dinin, sağlam dinin en başta gelen özellikleri olarak burada sayılmış oluyor. Bu ayet-i kerimede ifade edilmiş oluyor. Tabii Kur'an-ı Kerim'de kayyime kelimesi, din kelimesi müzekker olduğu halde bu kayyime sıfatının getirilmesi kendisinde hiçbir eğrilik bulunmayan dosdoğru din anlamındadır. Tabii dinin, İslam'ın dosdoğru olması, en sağlam din olması başka ayet-i kerimelerde de başka vasıflarıyla ifade edilmiştir ki mesela Ali İmran suresinin 110. ayet-i kerimesinde küntüm hayra ümmetin uhricet linnas. Siz insanlar için ortaya çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz şeklinde de bu ümmetin vasıfları ifade ediliyor ki bu ümmetin bir takım vasıfları var, bir takım aşırılıklardan uzak olmaları, gerek dinin esasları konusunda, gerek inanç sistemi konusunda, gerek ibadetler konusunda daha önceki Yahudi, Hristiyan ve diğer din mensuplarının düştükleri yanlışlardan, hatalardan uzak olmaları manasınadır. Buna mukabil işte önceki din mensupları dinin esaslarını, usulünü yani inanç sistemini bozmuşlar. Ona şirk bulaştırmışlar, şirk katıştırmışlar, dinin aslını bozmuşlar. Ayrıca dini Allah'a has kılmak yerine bir takım din adamları dinin esaslarını değiştirmeye, inanç esaslarını değiştirmeye teşebbüs etmişler. Allah'a ortak koşmuşlar, tevhid inancını bozmuşlar ve ibadetleri de değiştirmişler, bozmuşlardır. Bundan dolayı da onlar dini aslından, esasından kaydırmışlar ve bu şekilde onların dini tahrif olmuş. Ardından da Cenab-ı Hak İslam'ı göndererek El-Beyyine adını verdiği, bu ayet bu surede iki defa tekrarladığı apaçık bir delil olan son peygamberi göndererek dinini Cenab-ı Hak en sağlam şekilde asıl mecrasına döndürmüş, asıl mecrasına irca etmiştir. İşte devam eden ayet-i kerimelerde bu iki grup insanın yani işte ümmeti Muhammed'in ve geçmiş ümmetlerin akıbetlerinin ne olacağı, durumlarının ne olacağı, hem ehli kitabın ve müşriklerin önceki insanların durumunun ne olacağı, hem de iman edip salih amel işleyenlerin akıbetlerinin ne olacağı devam eden ayet-i kerimelerde şöyle anlatılıyor. 6. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillah. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ ف۪ي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا. Ehli kitaptan, Yahudi ve Hristiyanlardan ve müşriklerden kafir olanlar, inkar edenler cehennem ateşindedir ki ve orada ebedi olarak ebediyen kalacaklardır. اُلَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَر۪يَّ. İşte onlar yaratılmışların en kötüsüdürler. Dolayısıyla bu şekilde inkar eden, dinlerini Allah'ın kendilerine gönderdikleri dini, kitabı, dinin esaslarını bozan bu insanların, inkar eden bu insanların akıbeti cehennem ateşine düşmek olacaktır ve orada ebedi olarak kalacaklardır. İşte Allah Teala onları yaratılmışların en kötüleri, en şerlileri onlardır diyerek ifade ediyor. Çünkü onlar Allah'ın kendilerine gönderdiği dini bozmuşlardır, değiştirmişlerdir. Bir de akıllı insanlar oldukları halde Allah'ın akıl nimetiyle, insanlık nimetiyle şereflendirdiği halde kendilerini onlar bu akıllarını gereken yerde kullanmamışlardır. Ve bundan dolayı da diğer canlılar da dahil olmak üzere, diğer Allah'ın yarattığı varlıklar da dahil olmak üzere nimet külfet dengesinden dolayı kendilerine verilen bunca nimete rağmen düştükleri bu durumdan dolayı Allah Teala onları yaratılmışların en kötüsü, en şerlileri olarak beyan ediyor ve onların gideceği, varacağı yer cehennemdir ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Buna mukabil, bunun aksine iman eden ve salih amel işleyenler, işte o dost doğru dinin esasların bir kısmı imanla ilgiliydi, bir kısmı amelle ilgiliydi. Onlar hem inanç bakımından batıl yollara gittiler, Allah'a ortak koştular veya son nebi geldiği halde, son peygamber geldiği halde onu inkar ettiler. İşte müşrikler hem inançları bozuktu hem amelleri bozuktu. Ehli kitap da dinlerini bozmuşlardı. Bir de buna ilaveten Allah'ın apaçık delili olan son peygamber, son kitap, ona verilen son kitap kendilerine geldiği halde bunu inkar etmelerinden dolayı işte böyle bir azap ile, böyle bir ceza ile muhatap oldular ve Allah onları yaratılmışların en kötüsü, en şerlisi olarak ifade ediyor. İşte onlara karşılık, onlara mukabil iman edip salih amel işleyenleri, hem inançları düzgün hem amelleri salih düzgün olan kimselerin de اُلَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَر۪يَّ, onların yaratılmışların en iyileri, en hayırlıları olduğunu ifade ediyor. Demek ki insanın şeref kazanması, değer kazanması, yaratılmışlar içerisinde eşrefi mahlukat olabilmesi iman ve salih amelle mümkündür. İman ve salih olmadığı zaman Allah korusun, o zaman insan yaratılmışların en kötüsü durumuna düşebilir. Çünkü ona verilen bunca nimete, bunca ayrıcalığa rağmen Rabbini tanımazsa, imanının gereği olarak salih ameli, düzgün ameli olmazsa demek ki en kötü yaratılmışların en aşağısı durumuna da düşebiliyor. Rabbimiz bu şekilde ifade ediyor. İşte bu şekilde iman edip salih amel işleyen ve yaratılmışların en hayırlısı olan bu insanların da akıbetini Rabbimiz şöyle haber veriyor. Cezauhum inde rabbihim cennatu adnin tecri min tahtiha'l enharu halidin fiha ebeda. İşte bu kimselerin, iman ve salih amel sahibi olan bu kimselerin Rableri katındaki mükafatları altlarından, zeminlerinden ırmaklar akan, içinde devamlı ebedi olarak kalacakları adn cennetleridir. Radıyallahu anhum ve radu'an. Buna ilaveten Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da ondan, Allah'tan razı olmuşlardır. Zelke limen haşiye rabbe. İşte bu söylenenler hep Rabbinden korkan, Rabbinden korkup kalpleri onun saygısıyla ürperenler içindir. Onlar içindir bu mükafatlar. Dolayısıyla iman ve salih amel işleyen insanların durumu burada anlatılıyor. Allah onları yaratılmışların en hayırlısı olarak, en iyileri olarak ifade ediyor. Ve bunlar için içinden, zeminlerinden, altlarından nehirler akan, ebedi kalacakları cennet var. Cennetten de daha öte Allah'ın rızası var. Allah onlardan razı, onlar Allah'tan razı. Allah'ın rızası en büyük insana verilecek ikramdır, lütuftur. Alemlerin Rabbinin kulundan razı olmasından daha büyük bir nimet olmaz. Onun için başka bir ayet-i kerimede ve rıdvanun minallahi ekber. Allah'tan olan rıza, Allah'ın rızası en büyük şeydir buyurulmaktadır. Dolayısıyla bunlar Allah'ın rızasına da nail olurlar. Hem Allah onlardan razı hem de onlar Allah'tan razı olurlar ki rıza en büyük makamlardan birisidir kulun ulaşabileceği. Hem de bu iki taraflı olursa, hem kul Allah'tan razı hem de Allah kulundan razı olursa, bu ulaşılabilecek en büyük mazhariyettir, en büyük makamdır, en büyük şereftir. İşte bütün bunlarda kalbi Allah korkusuyla titreyen, ürperen efendim kimseler içindir şeklinde buyurularak bu kimselerin akıbeti de bu şekilde beyan edilmektedir. Bu şekilde efendim bu sureyi de tamamlamış olduk. İnşallah bir sonraki programımızda bir başka sureyle devam etmiş oluruz. Zilzal suresiyle devam etmiş oluruz. Hepinize hayırlı günler diliyorum.